بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi altın ve gümüşle ilgili olarak şunlara da temas edelim. Eğer altından gümüşten yapılmış olan tabaklar, bilezikler, süs eşyaları, ev eşyası biçiminde yapılmış olan süs eşyaları yahut da kadınların kullandığı işte süs eşyaları, bunlar nisap miktarında olduğu zaman bunlara zekat lazım gelir. Bir görüşe göre süs için kullanılanlara zekat düşmez denilmişse de, yani kadının bir bakıma sanki asli ihtiyaçlarındandır gibi, yani kadın dendi mi tabi altın, gümüş akla gelir gibi düşünen bir görüş var. Yani bu kadının elbisesi gibi bir şey, asli ihtiyacı gibi bir şey diyenler varsa da, sonuçta ekseriyetin görüşü altın ve gümüş kadının özel eşyası bile olsa bunlara zekat düşer. Çünkü bunlar da asıl olan nakit olmasıdır. Bunlarda asıl olan özellik, bunlar paradır yani. Yani süs işi daha sonraki bir iştir. Dolayısıyla biz bunları havacı asliyedenmiş gibi göremeyiz. Bunlara da zekatın düştüğünü söylüyoruz. Eğer bu süs eşyaları, altın ve gümüşten olan süs eşyalarından zekat verilirken altın ve gümüş olarak veriliyorsa, o zaman tabi ağırlık önemlidir. Nisap miktarına ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? O zaman ağırlığına bakıyoruz. Ama kendinden verilmiyor. Altının zekatı altın olarak verilmiyor, para olarak veriliyor ise, ki zaten şu anda böyledir. Kimse altından koparıp da vermez. Parasından verir. Dolayısıyla böyle ise eğer, bu durumda kıymeti önemlidir, ağırlığı değil. Yani nisap miktarına ulaşmaması, ulaşıp ulaşmaması konusunda ağırlığına bakıyoruz. Zekatı altından veriyorsak gene ağırlığından göre veriyoruz. Ama para olarak veya altınınkini gümüş olarak, gümüşünkini altın olarak veya para olarak veriyorsak, başka bir cinsten yani ödüyorsak zekatını, o durumda kıymetine bakacağız. Ne kadar ediyorsa. Bunda da ittifak edilmiş. Kendi cinsinden verileceğinde İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'a göre ağırlığına bakılır. Kendi cinsinden verildiği zaman İmam Züfer'e göre kıymetine bakılır. İmam Muhammed'e göre ise fakire en faydalı olana bakılır. Yani zekat verdirmeye çalışırız yani. Siz zekat vermesi için hangisini kıymetine bakmamız uygunsa kıymetine bakarız. Ağırlığına bakmak uygunsa ağırlığına bakarız. Yani kıymet olarak saydığımız zaman bu adama zekat düşüyorsa, mesela diyelim ki tabağın kendi kıymeti altın olarak, mesela diyelim yani 30 miskal ama kıymeti 50 miskal. Eğer altın olarak veriyorsa o zaman ağırlık olarak verecek. 30 miskale düşen ne kadarsa o kadar. 0.75 miskal aşağı yukarı verecek. Eğer para olarak verecekse o zaman kıymetine bakar. Yani bu altın tabak mesela kaç gram, ona bakmaz. Para olarak veriyor çünkü. Ne kadar TL ediyor, ona bakar. Anlaşıldı mı? Yani ne kadar TL ettiği önemli, kıymeti önemli. Belki kendi ağırlığı 30 miskal ama ama kıymeti, çünkü işleme var üzerinde, el emeği, göz nuru. Onun için 50 miskal ağırlığında, yani zaten onun kendisi alırken de 50 miskal ağırlığında gibi para ödemiş yani. Tabak çünkü bu. Külçe altın değil yani. Demek ki burada ihtilaf var yani. Ağırlığı mı önemli? Kendi cinsinden verildiğinde ağırlığı mı önemli? Kıymeti mi önemli? İmam Muhammed'e göre olan ise diyor ki, hangisi fakirin, fakire daha menfaatli ise, yani bakar, ağırlık olarak verirse mi daha çok veriyor, kıymet olarak verirsem daha çok zekat vermesi gerekiyor, hangisi daha çoksa fakire o faydalıdır, dolayısıyla öyle sayacak, zekatını öyle verecek yani.
Hocam şimdi ticaret mallarından mesela adam nisap miktarına ulaşmış. Ama nisap miktarından mesela altın veya gümüşte ulaşması gerekmez. O zaman kıymet üzerinden mi değerlendirecek altın ve gümüşü?
Tabii. Eğer başka nisap miktarı malı varsa onun üzerine koyacak bu altın ve gümüşü. Kıymet olarak. Raiç piyasa fiyatı. Kıymet odur. Sen onu sattığında kaça satabilirsin? Alırken pahalı almış olabilirsin ama satarken kaça sattığın önemli. Senin malın o kadar. Şimdi mesela diyelim sen zamanında bir taksi almışsın 50 milyar. Ama işte şartlar değişti. Sıfır arabalar piyasayı doldurdu. Taksin düştü 30 milyar. Ticaret niyetiyle aldığın bir taksi. Ticaret maksadıyla almışsın, alım satım yapıyorsun mesela. 50 milyara almışsın ama zarar etmişsin, 30 milyara düştü fiyatı. Şimdi sen bu sene zekat verirken 50 milyara aldım deyip de 50 milyar üzerinden mi hesap edersin? Yoksa 30 milyar şu anki fiyatı, 30 üzerinden mi hesaplarsın? Tabii ki 30 üzerinden hesaplarsın. Çünkü senin malın odur. O malın bu yani, şu anda fiyatı 30 milyar. Yani piyasa fiyatı önemli olan.
Şeyden tersi oluyor. Alırken pahalı alıyor, fiyattan basit yaşayan. Satarken üstü oluyor ya.
Evet. Alırken pahalı alıyorsun işte. Aynı olay. Alırken pahalı alıyorsun, satarken ucuz satıyorsun. Sen şimdi zekatını verirken hangisi üzerinden vereceksin? Satış fiyatı. Sen, çünkü senin malın o kadar. Şu anda sen onu satsan kaça gider? Mesela 30 milyara gider. Ama onu sen alırken zamanında, hatta seni kandırmışlar mesela, 100 milyara vermişler. Ya o önemli değil yani. Sen satarsan kaça gidiyor, piyasa fiyatı ne? Ona bakarız. Çünkü insanın malı odur. Piyasadaki fiyatıdır. İnsanın malın odur. Şimdi burada bu müştehitler arasındaki bu tartışma, Hanefi mezhebi içinde, kendi içindeki İmam-ı Azam ile İmam Züfer ve İmam Muhammed arasındaki bu tartışma, şöylesi meselelere götürüyor olayı. Mesela 20 miskal ağırlığında bir altın, bilezik. Buna zekat düşer mi? Düşer. Yarım miskal, zekat düşer. Ama bu 20 miskal ama bunun değeri 25 miskal. Çünkü bilezik, çünkü bu ya işlemeli yani. 25 miskal ediyor. Eğer altından verecekse ağırlığına göre verecek. Altından verecekse ağırlığına göre verecek. Ama altın olarak değil de gümüş olarak vereceksin. İşte o durumda 20'ye göre mi verecek? 25'e göre mi verecek? Neye göre verecek yani? Yani işte burada kendi cinsinden verirse, altın olarak verirse, önce şeyi söyleyelim, gümüşü söyleyelim. başka bir maldan verdiği için, altın olan bir bileziğin zekatını gümüşten verdiği için kıymetine göre verecek. Çünkü kendi cinsinden vermiyor. Demin de söylemiştim zaten. Altınınkini altından veriyorsa ağırlığına göre verir. Gümüşten veya para olarak veriyorsa kıymetine göre verir. Dedik. Altını altın olarak verirse zekatını, İmam-ı Azam'a göre yine 20 miskale göre. He? 20 miskale göre yani. Ağırlığından, çünkü 20 miskaldı zaten. Ama İmam Muhammed ile İmam Züfer'e göre 25 miskal kıymeti üzerinden diyor. Çünkü o kıymete bakıyor. Mesela yine gümüş olsun. 200 dirhem gümüş. Bunun zekatı 5 dirhem. Halis gümüş için 5 dirhem. 5 dirhem veriyor ama bu verdiği 5 dirhem halis gümüşten değil. Kendi gümüşü halis gümüş. Verdiği zekat kötü gümüşten veriyor. Ama 5 dirhem veriyor. Yani. Ağırlığına bakılır diyen görüş İmam-ı Azam yine İmam Ebu Yusuf'a göre tamam. Görevini yapmıştır. Zekatı geçerlidir. Çünkü 200 dirhem gümüşü vardı. 5 dirhem vermeliydi. 5 verdi. Ama verdiği mal kötü maldan verdi. Halis gümüşe karşılık halis gümüş vermesi takva idi. Ama takva olmadı da fetvaya göre davrandı. Ve 5 dirhem verdi. Caizdir diyor. Yani 5 dirhem adi gümüşten verdi. Caizdir diyor. Çünkü diyor sonuçta gümüş verdi. Gümüşünki gümüşten verdiği için ağırlığına bakarım ben diyor sadece. Ama diğer müştehitlere göre onlar diyor ki hayır. Bu verdiği şey olmadı. Çünkü kıymeti düşük. Evet 5 dirhem ama 4 dirhem değerinde. Bu gümüş diğer gümüşten değil. Bu kötü gümüş yani. Bu durumda kabul etmiyorlar onları ya. İnne diyorlar 5 dirhem değerinde ya halis gümüş. Ya halis gümüşten verecek ya da başka bir adi gümüşten veriyorsa o zaman 5 dirhem halis gümüş kıymetinde mesela 6 dirhem adi gümüşten verecek ki ancak 5 dirhem etsin. Anlaşıldı mı? Yani İmam Muhammed ile İmam Züfer'e göre böyle. Demek ki burada anlaşılan şey şu. Kendi cinsinden verirse ağırlık. Kendi cinsinden vermezse kıymet. Altın, gümüş veya ticaret malları bunların bir cinsten olmaları da şart değil. Farklı farklı cinslerden olurlar ve bunlar üst üste eklenirler. Yani mesela diyelim ki 70 gram altını var. Mesela 500 gram gümüşü var. Bunu altına çevirsek, 500 gram gümüşü altına çevirsek, mesela o da diyelim ki 30 gram altın yapıyor. Bu adam 100 gram altını var kabul edeceğiz. Biraz da ticaret malı var. Onu da altına çevireceğiz. Ya da bunların hepsini TL'ye çevireceğiz. Şu anda yapılan şey de budur. TL'ye çeviriyor. Çünkü kağıt parayla zekat vermek daha kolaydır. İstediğin kadar verebiliyorsun. Altın olduğu zaman altınla altından vermek zor. Çünkü altını kesmek lazım. Araya gidecek. Olmaz. Onun bir işçiliği var. Onun için uygun olmuyor. Yani TL olarak veriliyor. Dolayısıyla hepsi üst üste konulacak yani. Zaten şu anda yapılan da olur. Mesela diyelim ki altın 70 gram nisaba ulaşmıyor. Gümüş de mesela 560 gram olması lazımken mesela 500 gram. O da nisaba ulaşmıyor. Mesela ticaret malı. O da ulaşmıyor. Yani tek onu sayarsan o da ulaşmıyor. Bunlar üst üste ama konulacak biliyoruz. Nasıl konulacak? İmam-ı Azam'a göre kıymet itibariyle. Yani terliğe çevireceksin. Altını da, gümüşü de, işte diğer malları da, ticaret mallarını da. Mesela hayvanlar da buna dair. Ticaret için olan hayvanlar. Hepsini terliğe çevireceksin, ona göre. Bu şekilde eğer tamamlıyorsan, kıymet itibariyle tamamlıyorsa 20 miskal altının değerine ulaşıyorsa, yani diğer gümüşler, diğer mallar hepsini koyduğunda, kıymetini koyduğunda 20 miskal altına denk geliyorsa kıymeti, bu kişiye zekat düşecek. Kıymetine göre İmam-ı Azam bu meselede kıymeti esas alıyor. İmam-ı ise diyor ki hayır, ecza yani cüzleri itibarıyla, yani mesela şöyle bir misal var burada. Diyor ki mesela 100 dirhem gümüş var, adamın 100 dirhem gümüşü var. Bir de 10 miskal altını var. 100 dirhem gümüş, 10 miskal altın. Bu 10 miskal altın 100 dirhem gümüşe denk geliyor ise bu kişi zekat verecek. İttifakla verecek. Ne kadar verecek? 200 dirhem gümüş gibi. 100 dirhemdi normalde gümüşü. 10 miskal da altını vardı. 10 miskal altın ne kadar gümüş yapıyor? Tek cinsle birleştireceğiz. 100 dirhem gümüş yapıyor 10 miskal altınımız. O halde 200 dirhem etti. 200 dirhem de 5 dirhem düşer. O halde diyor 5 dirhem verecek bu adam. Burada önemli olan nokta şurası. Farklı olan husus şu. Diğer anlattığımız konulara benziyor da aynı değil. Farkı şurada. 100 dirhem 200 dirhemin yarısıdır. Gümüşte nisap neydi? 200 dirhem. Yarısı var bu adamda. 100 dirhem. Bir de altını var ama. 10 miskal. O neyin yarısıdır? 10 miskal? 20'nin yarısıdır. Zaten altında da nisap neydi? 20 miskal. Hem bundan %50'si var yani. %50 yani bu konuda da yani gümüşte de %50'ye ulaşıyor nisap. Nisabın %50'sine yani ulaşıyor. Altında da %50'sine ulaşıyor. %50, %50, tamam. 1/2, 1/2, 1 yapar, zekat verecek. Ama mesela şöyle olursa, başka bir insan. 100 dirhem gümüş var. 100 dirhem gümüş kıymetinde ama 5 miskal altın var. 10 miskal olacaktı. 5'i var. Şimdi ne oldu? Altın, gümüşte nisabın yüzde kaçına ulaştık?
Yüzde
100 dirhem gümüş. Nisabda, nisab 200 dirhem değil mi?
Yalnız yüzde 50.
Bunun yüzü var. %50'sine ulaştık. Altında 5 miskal altın var. Altında nisab 20 idi. 5'i var.
%25.
1/2 artı 1/4 yani. 3/4 mi yapıyor, ne yapıyor? Yani 1/1 yapmıyor, yani 1 yapmıyor, tam yapmıyor yani. Zekat vermeyecek.
Tamam, kıymeti...
Tamam işte burada kıymetine bakmayan görüş. Yani bunları birleştirirken ecza itibarıyla birleştiririm diyen İmam Meyni'nin görüşü bu. İmam-ı Azam'a göre verecek. Çünkü o bu meselede kıymetine bakıyor. Ben konuyu bitireyim. Sorularınız var biliyorum da. Sorularınıza çoğuna gerek kalmayacak zaten. Demek ki 100 dirhem gümüşü var. 10 miskal da altını var. Bu 10 miskal altın kaç dirhem gümüşe denk? 100. O zaman tamam, verecek. Hem bunun %50'si hem bunun %50'si. Olduğu için. Birbirini tamamlıyor. 1/2, 1/2. Tamamlıyor. Eğer 100 dirhem gümüş var, 1/2 var. Fakat 5 miskal altın var. Ama öyle bir 5 miskal ki 10 miskala bedel. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, 100 dirhem gümüşe bedel.
Kıymet olarak
5 miskalimiz var ama bu 5 miskalimiz kıymetli bir altın yani işlemeli mesela. Bu 100 dirhem gümüşe bedel oluyor. Olmaz. İmam Azam'a göre zekat verecek bu adam. İmamine göre vermeyecek çünkü 1/2 artı 1/4. Bu altında 5 miskal olduğu için 20'nin 5'i 4'te 1 yapar. Bunun 1/2'sine bunun 1/2'si olmadı yani. O kural gerçekleşmedi. Dolayısıyla zekat vermeyecek. Ama İmam Azam'ın kıymetine bakıyor, verecek diyor. Mesela diğer bir misal, 150 dirhem gümüş var. Deminki misalimiz de 100 dirhem gümüşlerimiz. Şimdi 150 dirhem gümüşümüz var. 50 dirhem kıymetinde de 5 miskal altınımız var. 50 dirhem kıymetinde. Şimdi 50 dirhem, şimdi 5 miskal. Altın nisabı 20'ydi. 5 olunca 4'te 1. Değil mi? Buradan 1/4 geldi. Gümüşten de kaç geldi?
200'den 150.
4'te 3 oradan geldi. Yani 3/4. Öyle değil mi?
Evet.
3/4 gümüşten geldi. 1/4 altından geldi. 5 miskal altınımız vardı. Bu 5 miskalimiz kaç dirhem gümüşe denkti?
50.
150 burada gümüşümüz var. 50 de burada yani 50'ye denk 5 miskal altınımız var. 200 ve aynı zamanda 3/4 artı 1/4
4/4
yani 1. Tam oldu yani. Buna da her halükarda 200 dirhem gümüş üzerinde yani 5 dirhem gümüş zekat lazım gelir. Baktığımız nokta burası oluyor yani. Tamam? İşte böyle. Bunda ittifak var. Niye ittifak oldu bunda? İmam-ı Azam'la talebeler, İmameyn arasında burada ittifak gerçekleşiyor. Niye? Çünkü İmam-ı Azam da diyor ki 150 dirhem gümüşü var zaten. 50 dirhem gümüşe denk 5 miskal altın da var. Denk. Kıymeti 50 dirhem. O neye bakıyordu? Kıymetine bakıyordu İmam-ı Azam. Kıymetine bakıyordu. Kıymet olarak diyor tamam. Bence diyor bu tamamdır bu iş. Ben bunu 200 dirhem kabul ediyorum, 5 dirhem verecek diyor. İmameyn neye bakıyordu? Eczasına. Bu 1/3, 1/4 falan meselesine bakıyordu o da. Onlar da. Onlar diyor ki 200 gümüşüne kadar 150. 150 dirhem gümüşü vardı. 5 miskal altın da 50 dirhem gümüş yapıyor zaten. Buradan 3/4, bundan 1/4. 4/4 tamamdır diyorlar. Yani hem İmam-ı Azam hem İmameyn'e göre bu misalde ittifakla zekat gerekiyor. Bu misalde. Demek ki yani misali değiştirirsek ihtilaf edecekler gene. Burada ittifak ediyorlar. Evet.
Hocam yüz dirhem gümüş dedik. 10 miskal altın.
Kaç dirhem gümüş dedik?
100.
100 evet 100 dirhem gümüş
yani miskal altın. Kendi cinsinden baktığımızda %50 tamamlıyor. Dedik.
Evet 1/2 1/2.
Bunlar verirken altın değeri üzerinden verecek gümüş değeri üzerinden. Çünkü ikisi de %50 olduğundan dolayı yani kendi cinsinden. Hangi cins üzerinden verecek zekatını? Yani gümüş üzerinden mi?
Bir görüşe göre istediğinden verir. Bir görüşe göre de fakire faydalı olan yani. Aynı koyun keçi misali. Koyunla keçin, 20 koyun 20 keçin var. Toplamı 40. Bir tane vereceksin. Ne vereceksin? Sen vicdanına kalır. İster boyunu sarı kes, istediğine verebilirsin. Ama biraz daha vicdanlı bir adamsan, koyun biraz daha para ediyor, az bir şey farkı var, keşiden biraz daha kıymetli. Koyundan vermek takva oldu. Evet, birisi el mi kaldı?
Ben şey diyecektim, bu altın ve gümüşte zekat şey yapılırken, hesaplanırken grama bakılıyordu. Verilirken kıymete bakılıyordu. Yani zekat verilirken ayrı cinsten verilirse kıymetine bakılıyordu. Buradan için yani 5 miskal altın isterse yani 10 miskal altın değerinde işlenmiş 5 miskal altın.
Buradaki konu o değil. Buradaki konu senin söylediğin altın olan bir insan altından verecekse İmam-ı Azam'a göre ağırlığına bakarım ben diyor. Kıymetine bakmam diyor. İmam Züfer kıymetine bakıyor.
Evet.
İmam Muhammed hangisi faydalıysa fakir için ona bakıyor. O meseleydi. Bu mesele ise biz altını gümüşü tamamlıyoruz, üst üste koyacağız. Nisaba ulaşıyor mu onun hesabını yapıyoruz. Nisaba ulaşıp ulaşmadan hesap ederken kıymetine bakma olayı var. İmam-ı Azam orada kıymetine bakarım diyor. Yani altının zekatını altından verme olayı değil. O ayrı bir olay. Nisaba ulaştı mı ulaşmadı mı? Yani biraz altın var, biraz gümüş var. Yani aynı cins değil. Bunu üstüne koyacağız. Koyacağız da neye göre koyacağız? Yani ağırlık olarak mı?
Kıymet olarak.
Kıymet olarak mı? Ecza olarak mı? Yani nasıl? Yani mesela şöyle olur mu? Yani 15 miskal altının var, 50 dirhemde gümüşün var. Mesela sen bunu üstüne koyup da 65 kabul eder misin? Biri altın, biri gümüş. Tabii ki olmaz yani. Değil mi? Şimdi bunu nasıl peki o zaman koyacağız üst üste? Hangi mantıkla yani? Bunun mantığını söylüyorlar. Biz burada, şu anki konumuz nisabın tespiti. Bu adam nisaba ulaşmış mı, ulaşmamış mı? Hele onu tespit ediyor şu anda. Nisaba ulaşmış diye karar verdiğimiz zaman diyeceğiz ki o zaman bu nisaba ulaştı diye karar verdik. Anlattığımıza göre. Nisaba ulaştı. Bundan zekat verecek şimdi bu adam artık. Nisaba ulaştı diye karar verdik yani. Zekat verecek diyoruz. Kararı verdik. Şimdi verirken nasıl verecek? O, sen dediğin konu o yani. Demin konuştuğumuz konu oydu. Bu konu o değil yani. Burada sadece konuştuğumuz konu nisaba ulaştığı mı, ulaşmadığı mı neye göre tespit edeceğiz? İşte İmam Bey'in diyor ki eczasına bakalım. 1/3, 1/4, 3/4 gibi tamamlanıyorsa veya 1/2 gibi tamam oluyorsa o zaman diyor geçerli olur. Bu adama zekat düşer. İmam Azam diyor ben ona bakmam. Ben diyor baktığım sadece 200 dirhem gümüş veya 20 miskal altın değerine denk geliyorsa topladığım zaman ben ona bakarım diyor. Kıymeti önemlidir diyor. Ne zaman? Nisabın tayininde. Ama onu tayin ettikten sonra nisaba ulaşmıştır diye karar verdikten sonra şimdi bunu verirken mesela gümüşten verecekse ağırlığına bakar İmam-ı Azam. Ağırlığına bak. 200 dirhem de 5 dirhem diyor. Ama 5 dirhem ama mesela kötü dirhem. Kötü gümüş. Değeri 4 dirhem ediyor ancak. Olsun diyor. Ben diyor ağırlığına bakarım. Yani İmam-ı Azam nisabın tayininde kıymetine bakıyor. Verirken ondan vereceksen orada ağırlığına bakarım diyor. Ama bu 5 dirhem 4 dirhem eder hocam yani bunun kıymeti yok bu kötü de gümüş olsun diyor. Ben diyor şeriat diyor 5 dirhem diyor yani o kadar. Artık diyor yani gerisi takva diyor. Gerisi onun imanına kalmış diyor takva yani. Ama İmam Züfer diyor hayır takva değil diyor. Bu iş fetvadır diyor. Yani kıymetine bakmak lazım diyor. Fakirin hakkı var diyor ona. Yani 5 dirhem verdi ama
4 dirhem eder diyor verdiği şey. Olmaz diyor öyle. 5 dirhem değerinde vermeliydi diyor. Kıymetine bakarım diyor. Yani konular farklı. Bir nisabın tayininde neye bakacağız? 1 bölü 2, 1 bölü 2, 3 bölü 4, 1 bölü 4 falan ona mı bakacağız? Yoksa kıymetine mi bakacağız? Biraz karşılıklı var da yani biraz çalışırsanız farkını anlarsınız. Yani bunlar zaten okunurken daha da zor anlaşılması. Değil mi? Şimdi mesela siz bunları okudunuz. Mesela kim anladı yani bunu? Yani anlaşılmaz gerçekten de biraz karışık öyle yazmışlar. Yazmış Allah rahmet eylesin.
Hocam nisap miktarını geçmişse zaten bunlara bakılmaz herhalde. Yani kıymetine bakılır. Yani adam zenginse zaten bunlara bakılmaz herhalde. Kıymetine bakılır.
Tabii şimdi adam zaten başka malı varsa demek istiyorsun sen. Başka malı varsa zaten bunu da ona katıyor. Ama başka malı yoksa bizim burada, şimdi bu kitap, bu anlatım tarzı her seferinde başka malı varsa demiyor yani. Onu lafı uzatmamak için. Her seferinde onu söylemiyor. Birkaç yerde böyle ara ara söylüyor. Bu kitapta devamlı olarak başka malı yoksa diye hesap ediyor yani. Kitabın usulü o yani. Çünkü her seferinde başka malı varsa biraz dediğin zaman o zaman konu değişiyor sürekli. Zaten başka malı varsa, zaten zekat kendine farz ise zaten katacak, verecek yani. Onu zaten söyledik. Başka malı yoksa bu durumda yalnızca 150 dirhem gümüşü, 5 miskal altını var. Mesela buna düşer mi, düşmez mi? Ya bunu ele alıyor. Bu tarzda, usulü bu yani. Her kitabın bir usulü var yani, her yiğidin bir yoğurt işi var yani. Kitabı tanımak lazım. Kitabın yani yazarının üslubunu tanımak lazım. Üslubu anlam tanımayan, bilmeyen bir insan yanlış anlar. Şimdi mesela diyelim siz beni tanıyorsunuz. Mesela ben mesela bir sözümü duysanız, hocam onunla şunu kastetmiştir diyebilirsiniz. Tanımayan birisi yanlış da anlayabilir yani. Onun gibi yani kitabı da tanımak lazım. İnsan gibi yani kitap. O kitabın yani bir usulü var, bir üslubu var. Her ilmin bir kendine has ıstılahları var. Onlara hakim olmayınca insan yanlış anlar. Şimdi mesela bizim gibi bir adam mesela tutup da tıp kitabı okursa yanlış anlar tabii ya. Yani çünkü hakim değil yani o işe. Şimdi mesela 150 dirhem gümüşü var. Son misali bu onunla ilgili. Bu daha evvel de bir konu geçmişti. Onunla ilgili şimdi bu. 150 dirhem gümüşü var. 60 dirhem kıymetinde de 5 miskal altını var. 60 dirhem var. 50 dirhem değil. 210 yapıyor yani. Şimdi bu duruma göre İmam-ı Azam burada neye bakıyordu? Kıymetine. Buna göre 5 miskal ettiği için bu 150 miydi? Ha 150 tamam, 5 tamam. 3 bölü 4, 1 bölü 4 yapıyor yani. Bütün imamlara göre zekat düşüyor buna. Şimdi İmam-ı Azam buna ne kadar düşürüyor? İmam-ı Bey ne kadar zekat düşürüyor? Şimdi deminki anlattığımız konunun devamı bu. Yani 150 dirhem gümüş, 5 miskal altın ama o da 60 dirhem değerinde.
210.
Deminki misalimiz 200'dü. Bu 210 olmuş şimdi. 210, 220, 230, 239 za kadar etti diyelim. 5 miskal altının kıymeti bu kadar. 150 dirhem gümüş, 5 miskal altın. Bu 5 miskal altınımızın değeri ne kadarmış? Mesela 60 dirhem gümüşe denk. 210 yaptı. Bu ne kadar zekat verecek? İmam-ı Azam'a göre 5 dirhem verecek. Niye? Çünkü 240 olmadı diyor. 210, 220, 239'a kadar. Çünkü o ne diyordu? Her 40'ta 1 dirhem. 40 ile 200 ile 240 arası 239 gibi. Olursa düşmez diyordu. İmameyn diyor düşer. Çünkü diyor bu paradır. Hayvan değildir diyorlar. Hayvanlarda diyor o küsurat affedilmiştir. Hani mesela 60 sığıra 2 tane buzağı demiştik. 69'a da 2 tane buzağı. Bu aradaki 9 tane affedilmiştir. Bu diyorlar hayvanlarda geçerlidir. Bu ise paradır yani altın gümüş. Bunda altın gümüşü para gibi kabul edip direkt olarak 210 dirhem gümüş üzerinden verecektir diyor. Tamam. Mesela 220 dirhem olduğunu kabul edelim. 20'de yarım etmez mi? Ne olacak? 5,5 olacak. 20'de 5, yarım 5,5 dirhem gümüş zekat verecek. Diyor imamı. İmam Azam diyor hayır. 40 olmadığı için 200 gibi kabul eder. 5 dirhem verecek. Böyle bir yani cüz'i bir fark var aralarında. İmam Şafii ise daha da farklı bir şey söylüyor. Diyor ki altınla gümüş üst üste katılmaz bile kardeşim diyor. O işi kökünden hallediyor. Her birinin diyor ayrı ayrı nisaba ulaşması gerekir. Altını olan adam mesela 20 miskal altını olursa zekat düşer. Yani 15 miskal altını var. 10 miskal değerinde de gümüşü var. 25 miskal. Hayır hayır öyle değil diyor. Hiç vermez diyor bu adam. Çünkü diyor altını da 20 etmedi, gümüşü de 200 dirhem etmedi. Her iki açıdan da nisaba uyamadı, yani nisaba ulaşamadı. Dolayısıyla diyor ne altınınkini verir ne gümüşünkini verir. Evet.
Hocam şimdi İmam Hanefi'ye göre konuştuğumuz zaman onun
İmam kendi... Hanefi değil efendim. İmam Ebu Hanife. Evet. İmam Hanefi ne ya? Hanefi imamları denir. Hanefi imamları.
İmam Ebu Hanife'ye göre
konuştuğumuz zaman... İmam Ebu Hanife, İmam-ı
Azam. Kendi evet. Talebeleri var ya hocam. Mesela İmam Yusuf, İmam...
İmam Yusuf değil, İmam Ebu Yusuf. Bakkal gibi konuşmayın. Sen burada zekat ilminin talebesisin. Bakkal gibi konuşmana izin veremem. Tıp fakültesindeki hoca talebesinin şöyle konuşmasına izin verir mi? Mesela hoca diyor ki, oğlum bak bakayım şu hastanın neyi varmış, incele bakayım diyor. İnceliyor güya, hocam diyor bunun karnı ağrıyor. Mesela hoca bu tabiri kabul eder mi? Sen tıp talebesisin der. Böyle konuşamazsın, karnı ağrıyor. Sen konuştun, çoban da konuşuyor yani. Tıp talebesi, onun tıbbi konuşma tarzı nasılsa, hangi kelimelerle ifade etmesi gerekiyorsa öyle ifade eder. Yoksa ne diye tıpta okuyor yani? Yani bakkal gibi konuşacaksa, o zaman niye tıbba gelmiş yani? Hoca talebeyle, şey talep hocayla konuşurken, o ilmin gereğine göre konuşur, o ilmin ıstılahlarını kullanır. O ilimde hangi kelimeler kullanılıyorsa o şekilde onları kullanır. Ama kendisi hoca olur, hoca bir bakkalla, kasapla, çobanla konuşurken onun anladığı dille konuşur. Doktor mesela hastayla konuşurken, anam, bacım, karnın ağrıyor mu der. Ona yani tıp talebesiyle konuşur gibi konuşmaz değil mi? Onun dilinden konuşur. Yani her işin bir külli makam, makar demiş Arap. Her yere göre bir konuşma tarzı var. Şimdi burada bir ilim meclisi, zekat konusunu konuşuyoruz. Bu arada bakkal gibi konuşmana izin veremem ya. Şimdi konuşabiliyorsan konuş.
Şimdi İmam-ı Azam'ın kendi talebeleri farklı farklı görüşler arıyor. İmam Şafii'nin değişik görüşleri yok mu o konuda?
Var. Bu kitap Hanefi kitabı. Ara sıra İmam Şafii'nin görüşüne giriyor. Nadiren önemli noktalar. Yani mesela İmam Şafii mesela borç düşünmez dedi. Önemli bir şey. Temel farklılıklar Hanefilerle, yani zekat konusunda Hanefiler Şafii arasında temel farklar. Onlar da bazen temas ediyor. Yoksa kitap Hanefi kitabı olduğunda her meselede bir dahil de Şafii'nin görüşünü söylemeye kalkarsa o zaman iş çok uzak.
O yüzden her meselede söylemeyeceğim. Tabii eğer adam Şafii ise, Şafii mezhebinin görüşünü araştırmak isterse, tabii ki bir Şafii kitabına bakmalı, daha geniş, daha kapsamlı araştırması gerekiyorsa. Evet, demek ki İmam Şafii altın ve gümüşü üst üste eklenmiyor. Ne kıymet itibarıyla, ne ecza itibarıyla. 1 bölü 4, 3 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 2 gibi. Ne öyle ne öyle. Diyor ki her birisi ayrı ayrı nisaba ulaşmalı. Bu duruma göre altın farz-ı misal dolar, gümüş farz-ı misal Türk lirası gibi düşünüp de biz mesela nasıl ki İmam Şafii rahimahullah ikisi üst üste eklenmez diyor. Mesela biz TL ile doları, euroyu mesela eklemeyecek miyiz? Ekleyeceğiz. O altın da gümüş için geçerli. Dolar, TL falan filan bunların hepsi aynı cinstir. Hadizatında altın da gümüş de aynı cinstir. İmam Şafii'ye göre aynı değildir. Ama İmam Şafii bugün hayatta olsaydı TL ile doları farklı görmezdi. Çünkü aynıdır yani. Hiç farklı yoktur. Burada bir de raiç yani piyasada geçerli olan mahşuş paralardan bahsediyor. Gış kelimesinden geliyor. Gış aldatmak demek. Men gışşene feleyse minne diye bir hadis rivayet edilir. Bizi aldatan bizden değil. Gış, yani mesela Araplar kobe çekmeye gış derler. Gış mı yapıyorsun diyor mesela imtihanda hocam. Ne yapıyorsun diyor, sen gış mı yapıyorsun diyor. Gış, yani bu mahşuş, oradan geldi ismi yapıyor. Gışlanmış, yani aldatma olan, yani hilekarlık. Mesela paranın içerisinde, altın para, içine mesela başka maden karıştırılmış. Halbuki altın para. Mesela çeyrek diyelim, ama çeyrek ama içinde başka şey de var. Yani karıştırmışlar. Böyle bir şeyler ise, mahşuş paralar, bunların altınları, gümüşleri karışık mesela. Aa, biraz altın, biraz gümüş, belki biraz başka bir şey. Eğer bunlar karışık ise, karışık madde, başka maddeler az, altını çoksa mesela, o zaman altın kabul edilir. Gümüşü çoksa gümüş kabul edilir. Fakat tabii ki burada şimdi bir kere böyle bir durum yok yani aslında. Ben bu konuyu çok uzatmayacağım. Çünkü yok, bize lazım değil yani. Yani bugün öyle para kullandığımız yok zaten. Zaten şimdi bir safi altındır. Bilezik falan. Ya safi altındır. Ya safi demir yani. Mesela bozuk paralar. Yani karışık değil yani. Biraz altın, biraz gümüş falan. Böyle bir şey. Yok. Ama varmış, haberiniz var mı? Bu 1 milyon 1 TL'ler var ya. Ben içinde böyle hani sarı bir bölüm var. Çevresi beyaz, ortası sarı. Bir ara televizyona çıktı. Merkez Bankası'nda altınla karıştırmışlar. Bir karışıklık olmuş. Altın karışmış, nasıl karışmışsa. Ondan sonra bir kuyumcu bunu keşfediyor. Herkese ilan ediyor, haber ediyor. Kim 1 lira getirirse bana 10 lira veriyor. 1 TL bozuk para. Kimine 10 lira, kimine 50 lira, kimine 100 lira. Bakıyor şöyle ve önünde kuyruk çıktı, televizyona çıktı. Önünde kuyruk olmuş, 100 metre kuyruk önünde. Herkes cebini doldurmuş, doldurmuş, oradan buradan toplamış 1 liraları, getirmiş satmaya. Kuyumcu da alıyor, şöyle atıyor şöyle, bakıyor, 10 lira diyor. Atıyor, 100 lira diyor. Atıyor şeyi, tezgahın üzerine, 50 lira diyor. Şimdi bu televizyoncular da bastı burayı. Ne yapıyorsunuz filan, işte burada böyle hile mi yapılıyor, bilmem ne. Adam da buna bir kızdı, sen ne karışıyorsun dedi. Ben dedi, burada mal alıp mal satıyorum dedi. Sen ne karışıyorsun dedi.
Ben kimseye kandırıyor muyum? Adam bana 1 lira veriyor, ben adama 10 lira veriyorum. 50 lira, 100 lira veriyorum. Yani ben kimseye aldatmıyorum. Böyle bir programdı. Ben şok oldum. Dedim ya arkadaş, bu ne biçim bir şey ya? Bu Merkez Bankası'nda nasıl altınla böyle karışıyor? Bunun dingon ahırı mı affedersin bura? Burası Merkez Bankası mı? Ne yani, altınla nasıl karışıyor? Altın başka bir şey mi öyle? Basit bir şey mi altın? Diye ben de bunu böyle bir gün bir yerde böyle anlattım, size anlattığım gibi. Mosmor oldu. Meğersem o bir komediymiş. Onu seyreden bir başka arkadaş, hocam o bir komediydi dedi. Sonra açıklamışlar. Ama adam o kadar ciddi yaptı ki, gitti Merkez Bankası'na. Gösterdiler yani. Dış kısmında kapıdan çekmişler. Merkez Bankası diyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Adam şimdi girdi içeriye. Müdürle konuştu.
Yazıda müdür,
evet efendim, böyle bir anlaşılık oldu. İşte ne yapalım, defa olmuş. Efendim diyorum, ne kadar altın karıştı yani, hazinenin kaç ton ya da kaç kilo altını böyle araya gitti? Söyleyemem, bu bir sırdır diyor. Yani yerde inanlar, yani her şeyi böyle çok ciddi yaptılar. Yani resmen tiyatro, film gibi çevirdiler. Ben de aldattılar. Ben de dedim ya bu ne biçim iş ya, böyle saçmalık olur mu? Nasıl devlet bu, nasıl Merkez Bankası? Bu nasıl darphane işte, neyse. Meğerse sonra ortaya çıktı ki yalanmış. Yani diyeceğim böyle altınla başka bir madenin karışması olayı hani gerçekleşti diyecektim de aklıma şimdi oradan geldi yani. Bu mahşuş paralar. Evvelden böyle paralar varmış. Evvelden tabi para yok. Para yok derken kağıt para yok. Altın var, gümüş var. Bir de karışık paralar var. Altını, gümüşü veya altınla başka madenler karışık. O yüzden o zaman için böyle bir soru sorulmuş. Ve buna göre de işte ulema araştırma yapmış, kafa yormuş ve fetva vermiş. Şimdi böyle bir durum yok yani. O yüzden bunun üzerinde durmuyorum. Bu nakit paralara gelince, banknotlar, kağıt paralar, hani eskiden kayme derlerdi mesela, 5 kayme versene bana filan gibi. Şimdi buna kayme diyor. Kayme ve evrad-ı nakliye denilen diyor. Kağıt paralar. Yani kağıt paralar ile para gibi olan hisse senedi veya bono gibi takım şeyler. Yani bu hisse senetleri, bonolar falan bunlar caiz mi değil mi? Bu ayrı bir konu. Bizim konumuz o değil. Bizim konumuz zekatını nasıl alacağız? Konumuz o. Eğer haram bir şey varsa faiz falan filan hisse senetleri, bunlar ayrı konu. Konumuz faiz değil yani. Bunlar nakit hükmündedirler. Zaten piyasada da böyle konuşulmaktadır. Kağıt, yani hiç kimse bu kağıda, kağıt demiyor paraya yani, kağıt paraya. Kimse kağıt parçası demiyor. Değil mi? Çünkü devlet ona garanti veriyor. Onun üzerinde devlet mührünü vuruyor. Bu diyor paradır. Bunlar diyor benim ülkemde nereye gidersen git, istediğin malı alırsın. Herkes de güveniyor devlete, ona göre mal veriyor, satıyor, alıyor, böyle hayat böyle devam ediyor. Bu kağıt para, senet gibi mi sayılacak? Burada bir soru var yani. Yani bu kağıt para mesela üzerinde 100 lira yazıyor. Bu 100 liralık bir senet midir? Ya da çek midir? Yoksa bu nakit mi, altın mı? Altın mesela nakittir. Altının bizatihi kendisinin kıymeti var. Aynı, kendi kıymetlidir. Ama kağıt para, kağıttı bu aslında. Şuradaki kağıdı topluyor bizim kağıtçılar, götürüyor, satıyor oraya. O kağıttan da para yapılıyor. Mesela yapılmıyor da, misal yani. Yani sonuçta bu adi bir kağıt. Şimdi tabii Ankara'daki eğer beni izliyorsa oradaki kağıt para işlerini iyi bilen kardeşimiz şimdi diyor da hocam yok bu kağıt paralar öyle adi kağıttan yapılmıyor. Tamam biliyoruz, biliyoruz. Tamam. Sen de öğrenmiştik zamanında onu. Çünkü bu yurt dışından gelen özel bir
kağıt. Normal bizim bildiğimiz kağıtlar ormandan yapılır, ağaçtan yapılır. Bu pamuktan yapılıyor. Hemen yanmıyor. Hızlı yanmıyor. Hemen böyle suya düştüğü zaman hemen parçalanmıyor. Mesela bir gazete parçası suya düşse hemen parçalanır. Mesela kağıt hemen parçalanır. Şey, para hemen parçalanır. Özel bir kağıt yani. Ama sonuçta kağıt yani. Ama pamuk, ama ağaç. Sonuçta kağıt. Bu kağıt çek gibi de görülebilirdi. Çek gibi mi görelim bunu? Hayır. Çünkü çekin karşılığı çıkmama ihtimali var. Senet de öyle. Ama bu kağıt para, direkt paradır. Bununla gidip direkt olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, ev, araba alabilirsin. Dolayısıyla bunu altın kabul ediyoruz. Tamam? Bu paralar ister demir para, bozuk para, isterse kağıt para olsun, fark etmez. İkisini üst üste koyarız ve bunlar nakit ve ticaret malı hükmündedirler. Ticaret malını nasıl ki direkt hesaplayıp zekatını veriyoruz, aynı şekilde bu kağıt paralar veya demir paralar üst üste konur, ticaret malı ile beraber üst üste konulur. Demir para, kağıt para, altın, gümüş, ticaret malı hepsi üst üste konulup toplamının zekatı verilir. Bu da tamam mı? Bankalara konulmuş paralar. Bankaya paranı koymuşsun. Banka sana ne vermiş bunun karşılığında? Cüzdan. Banka cüzdanı. Tabi zaten de o önemli değil. Sen banka cüzdanını kaybetsen mi ne bir şey olmaz? Yırtsan atsan mı ne bir şey olmaz? Senin adın orada yazıyor. Önemli olan olur. Banka ona bakar yani. Senin oradaki kağıdına bakmaz aslında. Sen sahte bir cüzdan da bastırsan, götürsen kabul etmez. Yani senin bende adın geçmiyor. Benim kayıtlarım önemli değildir. Sen kaydını sildiysen, bana hile yaptıysan, hayırdır, bizde hile olmalıdır. Bankanın mantığı budur. Devlet de bunu böyle kabul eder. Çünkü devlet herkese banka kurma yetkisi vermez. Devlete garanti verir bankalar. Ve devlet güvendiği kimselere banka kurma yetkisi verir. O adamın bilgisayarında gözükmüyorsa, seninle ilgili hiçbir kayıt yoksa, sen de bir ismi ispat edemezsin. Güvenilmeyen yere götürüp paranı koyamazsın diyor devlet yani. Benim diyor kabul ettiğim bir bankaysa zaten bunu yapamaz. Ben garanti vermişsem ki bütün bankalar devletin garantisi altındadır. Banka batsa bile milletin parasını devlet ödemek zorundadır. Çünkü devlet büyüktür. Devlet diyor ki sen bilmezsin diyor. Bu adam dürüst mü sahtekar mı? Ben sana garanti verdim, ben sana kefil oldum. Ben bu adama izin verdim. Bu da koca koca bankalar açtı her tarafa. Sen de vatandaş olarak sen ne bileceksin bu adam kimdir ama ben tanırım diyor. Ben diyor garanti veriyorum, sen buna paranı verebilirsin diyor. Bankanın mantığı bu. Helal haram ayrı mesele yani, mantığı bu. Şimdi bankaya para koymuş olan kişi, ya banka bir cüzdan parçası veriyor, bir kağıt parçası ve bunun hiçbir kıymeti de yok. Atsan da bir şey olmaz. Ama o banka bunu kabul ediyor mu, sana şu kadar para vereceğini, sen bankaya şu kadar para koymuşsun, bunu kabul ediyor mu banka? Ediyor mu? İnkar mı ediyor yoksa? Kabul ediyor. Senden diyor, bende şu kadar paran var. Kayıtlarda görünüyor. Hiçbir banka bunu inkar etmez. Böyle bir banka daha duymadık. Başka türlü milleti soyar soğana çevirirler. Bu tarzda yapmazlar. Çünkü hani 5-10 kişiye yapsa onlar bir şey ispatlayamaz. Ama fazla yaptığı zaman millet sokağa çıkar yani. Millet dini için, Allah için mücadele etmez ama parası için kavga da eder, adam da öldürür, kendi de ölür. Hatta futbol için bile öldürür yani. Ne diyor adam futbol maçında? Ölmeye geldik diyor. Yani bu millet top için bile ölüyor. Allah içinse bir tokat yemeye razı değil. Onun için banka bunu bildiğinden dolayı millet yani parası için canını da verir, bankayı da havaya uçurur. Bunu bildiği için banka böyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Senin bankaya verdiğin bir borç gibi sanki. Ve nasıl bir borç? İkrar edilen, yani kabul edilen, itiraf edilen bir borç olmuş olmaktadır. Dolayısıyla bu bir paradır. Ve bunun zekatı, yani bankadaki paranın da zekatı verilecek. Mesela vadeli koymuş diyelim. Dediğim gibi yani biz burada faizi konuşmuyoruz yani, o ayrı bir konu. Mesela vadeli koymuş adam. Vadesi gelmemiş efendim. Ben bunun zekatını verecek miyim? Tabii vereceksin. Vadesi gelmemiş olabilir ama o para hükmündedir. Sen zaten istediğin zaman gidip o parayı da alabilirsin aslında. Alabilirsin. Ama vadesini beklersen işte iyi olur. Banka biraz seni ikna etmeye çalışır. Ya şimdi almasan, vadesini beklesen falan filan der. Hakkın ölmesin falan filan der. Yani ama sen istersen de alabilirsin. O yüzden onu biz yani sabit bir borç para, yani delil ile sabit olan, beyine ile sabit olan bir borç para hükmünde kabul ediyoruz. Şimdi bu borç paraların zekatına gelince, şimdi bankaya koyduğumuz parayı da borç gibi. En azından delil ile sabit olan borç, kuvvetli borç yani olarak kabul edebiliriz. Bu borç paralar üç kısma ayrılmış. Bir ama bunu üçe ayırmış. Birisi kuvvetli borçlar, yani alacaklar. Yani mesela sen birine bir mal sattın. Elinde de delil var, senen sepet var. Veya birine borç verdin. Yine elinde senedin sepetin var. Ya da en azından adam bunu itiraf ediyor. Tabii ben sana borçluyum diyor, kabul ediyor. Bu gerek borç verilmiş para, gerekse de ticaret ile satılmış olan bu alacaklar, kuvvetli alacaklardır bunlar. Eğer kişi bunu tahsil edemediyse, kuvvetli alacak ama tahsil edemiyor. Yani hem batık alacak değil, kuvvetli alacak neymiş? Yani itiraf edilen ya da elinde delil var. Senet var mesela. Hakimin kabul edeceği bir belge var elinde. Hakimin kabul etmeyeceği belge, belge değildir. O zaman senin bu alacağın kuvvetli alacak sınıfından olmamış olur. Hakimin kabul etmeyeceği bir belge varsa elinde, senin belgen yok sayarız. O zaman bu alacak, kuvvetli alacak sayılmayacaktır yani. Demek ki kuvvetli alacak tamamen şu değil yani. Mesela adam birine borç verdin, adam itiraf ediyor ve de sana verecek parası da var, durumu da iyi. O halde bu kuvvetli alacak. Yok ama tersine, adam itiraf ediyor ama parası yok, batmış adam. Veremeyeceği besmele. Şimdi bunu kuvvetli alacak saymayacak mıyız? Bugün de kuvvetli alacaktır. Adam çünkü itiraf ediyor. Ve elinde belgeniz var. Elinizde belgesi var. İtiraf ediyor veya belgeniz var. Bu kuvvetli alacaktır. Geçmiş yılların zekatını da vermek gerekecektir. Bu alacağınızı tahsil ettiğiniz zaman geçmiş yılların zekatını da vereceksiniz. Çünkü kuvvetli alacak idi bu. Adam itiraf ediyordu zaten, inkar etmiyordu zaten. Ne zaman veriyorsunuz? Tahsil ettiğinizde. Tahsil ettikten sonra geçmiş yılların zekatı verilecek. Ama bu nasıl verilecek? Mesela diyelim ki 5 yıl zekatını vermediğiniz, 5 sene evvel mesela borç vermişsiniz veya mal satmışsınız, paranızı alamamışsınız. Adam da itiraf ediyor, inşallah vereceğim diyor. Ve ileride adam durumu iyi oldu ve verdi borcunu. Verdi. Şimdi sen bunun zekatını verirken nasıl vereceksin? 5 yıllık vereceksin. Ama nasıl vereceksin? Mesela 5 milyar diyelim ki. 5 milyar zekatına kadar 1 milyar 25 milyon.
125 milyon.
Kim dedi 200 milyon? Matematik, ah matematik, ah matematik. 5 tane 25, 200 milyon yapıyor Hakan?
300.
5 tane, şimdi 1 milyarda 25 milyonsa, 5 milyarda 125 milyon bu adam zekat verecek. Hangi sene minkini böyle veriyor? İlk sene. 5 sene evvel. Ondan sonraki yılınkini verirken bu 125 milyon içinden düşüyor. 4 milyar 875 olarak hesap ediyor. 4.875'in zekatına kadar farz-ı misal diyelim ki 115 milyon. 115'i daha düştük mü? Ne kaldı? 4.875'ti. 4.760 olarak bir dahaki senenin kimi verirken o şekilde hesap edip 40'ta birini verecek. Yani tabi takva sahibiyse hepsini 5 milyardan hesap eder. 5'ten çarpar, olur biter. En güzel de bu tabi. Ama bizim burada konumuz fetvadır, takva değil. Biz için fetvasını konuşuyoruz, yani takvası ayrı. Demek ki nasıl veriyormuş? Birinci seneyi verirken 5 yıllık bunu zekat borcu var. Tamam mı? Ama İmam Şafii'ye göre bu adam her yıl vermek zorunda. Yani beklemez yani. 5 seneyi beklemez yani. Çünkü o onun parasıdır. Parasıdır. Almış gibi kabul eder. Parası varsa cebinde almış gibi kabul eder, verir. Her sene verir. Her sene verir. Almadığı halde, tahsil etmediği halde alacağını almış gibi kabul eder, verir. Vermelidir. Çünkü fakir senin hakkını almanı bekleyemez diyor İmam Şafii. Fakir fakirdir diyor. Acından ölüyor diyor. Seni beklemez diyor. Sen bekleyebilirsin. Senin paran var, bekliyorsun. Fakir beklemez diyor. Senin diyor paran var mı, vereceksin diyor. İmam Şafii bu zekat mevzuunda hep fakirlerin tarafında. Altın ve gümüşü ayrı ayrı cins kabul ediyor. Onları üst üste eklemiyor. Evet, o meselede de zenginden taraflıyor. Tabii bu işin şakası yani. Hiçbir imam ne zenginden ne de fakirden taraf olmaz. İlmi delillerine göre neyi tespit ettiyse onu söyler. Yani bu şayet belki bazı konularda yani ilmi delillerle tam olarak meseleyi ortaya koyamadı. Tam ikna olamadı, tam emin olamadı kendisi. O zaman der ki bu da olur, bu da olur. Fakirin lehine olanı söyler daha çok. Bunu tavsiye eder. İmam Muhammed'in deminki tavsiyesi gibi. Kıymetinden bakacağız, ağırlığından bakacağız meselesinde olduğu gibi. Orada öyle tavsiyeler olabilir ama genellikle imamlar ilmi deliller neyi gerektiriyorsa ve sabit kurallar, kabul edilmiş kurallar neyi gerektiriyorsa onun ışığında fetva veriyorlar. Demek ki kuvvetli alacak bu. İtiraf edilen veya delil ile sabit olan çek, senet vesaire ile sabit olan alacaklar. Bunlar tahsil edildiği zaman geçmiş yılların da zekatı demin anlattığım şekilde hesap edilerek veriliyor. Mesela bu kuvvetli alacaktan ve üzerinde bir sene geçmiş bir borçtan 40 dirheme denk bir miktar tahsil edildi. Mesela adamla 10 milyar alacağını
Nasıl adam 500 milyonluğu yer verdi sana. Dedi şu anda bu kadar param var, kusura bakma al bunu şimdi dedik. Bu 500 milyon, eğer adam başka parası varsa zekata tabi olan, onun üzerine eklenecek. Tamamının zekatını verecek yani. Daha az ise, yani 40 dirhemden az ise, bu da tabi İmam-ı Azam'a göre bu 40 dirhem meselesini hatırladınız mı?
Evet, evet.
Yani 40'tan az olursa diyor, o küsurat şey yapmadım diyor, hiç olmaz, onu saymıyorum diyor. 40'tan 40 dirheme daha fazlası olursa, o zaman o kişi onun da parasını içine katıp da vermesi gerekir. Yani bir sene bekler, yani şeyi beklemez, tamamını tahsil etmeyi beklemez. Yani 10 lira alacağı var ama tamamını tahsil edemiyor, ama kısım kısım tahsil ediyor. 40 dirhem dediğin ne ki yani? 40 dirhem dediğin mesela 112 gram bir şey, gümüş. Yani edeceği 80 milyon, diyelim ki 100 milyon mesela. Böyle bir şey. Yani diyelim ki 100 milyon kadarını almışsa yani alacağını, onu katacak yani. Dolayısıyla her türlü katıyor yani.
Mesela bu yani alacağın yarısını tahsil ettiği zaman geçmiş yılların da zekatı ödeyecek ya, burada yarısını mı zekatla ödeyecek o zaman, 500 milyonu tahsil ettiği zaman? 1 milyar alacağı var, 500 milyonunu tahsil etti, adam verdi.
Evet.
3 yılda evvelinden geçmişte zekat borcular bu alacaktan dolayı. Yani 1 milyarın değil de 500 milyon tahsil ettiğinden dolayı 500 milyon mu geçmiş yıllarda zekat verecek?
Tabii şimdi mesela 1 milyar alacağı vardı, 500'ünü tahsil etti. 500'ünü tahsil ettiyse o parayı kendi diğer paraların içine koyup da zekatını vermişse tabii ki ileride geri kalan 500 milyonu aldığında sadece 500 milyonu zekatını verecek. Çünkü zaten bu 500'ün zekatını vermiş oldu. Kendi diğer paralarını içine kattı. Zaten bunun zekatı verildi, yani iki defa verilmez. Bir yıl içerisinde, bir yıllık iki defa aynı malın, aynı paranın zekatı verilmez. Ben soruyu doğru anladıysam böyle sordum.
Evet, yani. Evet, şimdi mesela adam 1 milyar alacağı vardı.
Evet.
2 yıl sonra 500'ünü tahsil etti. Geri kalan 500'ünü de 2 yıl, daha 2 yıl sonra tahsil etti. Bu ilk 500'ü tahsil ettiği zaman, hani 1 milyar alacağı vardı ya.
Evet.
500'ünü tahsil ettiğinden dolayı o 2 yıl zaman zarfı içerisinde tahsil etmiş olduğu 500'ün mü geçmiş yıllar zekatını verecek, yoksa evet, tamamındaki 1 milyar mı?
500'ünü aldığında geçmiş 2 senedeki mi? 2 sene geçti diyorsunuz sen.
2 sene sonra da
2 sene sonra 500'ün ancak alabildi. O zaman o 500'ünkünü verir. Daha sonra diğerini aldığı zaman da 4 yıldanınkini verir. 500'ünü aldı, 2 yıllığını verdi. Sonra geri kalan 500'ü aldı 2 sene sonra. Toplam 4 sene oldu yani. O zaman 4 yıllık o 500'ün zekatını verir. Yani bunlar çok önemli değil yani. Burada insan biraz da fazla vererekten bu tür şeylerden kendini kurtarmalı. Yani herkes bu kadar hesap bilmez. Biraz da fazla vermek esas olmalı yani. Çünkü herkes tam hesap yapamaz yani. Şimdi mesela 500'ünkini işte geçmiş 2 seneninkinin 500 liralık kısmını zekatını verdi. Geri kalan 500, o 500 de sonra aldı. Onu da, yani acaba herkes bunu ne kadar anlayacak? Yani onun için biraz fazla vermek böyle zamanlarda en güzel bir yoldur. Herkese laf anlatamayız yani. Bir de orta alacak var dedik. Bu yani kuvvetli alacak var, orta alacak var, zayıf alacak var. Orta alacak neye diyoruz? Ticari bir mal değil. Şimdi eğer ticari bir mal sattıysan kuvvetli alacak. Ve elinde de belgen varsa veya para verdiysen. Ama ticari mal satmamışsın. Bir şey satmamışsın yani. Mesela evin var diyen evinden kira geliyor. Ama gelmedi adam mesela kiracı, senin kiranı veremedi. Sen onda alacağın var. Ama mal satmış da değilsin. Şimdi bu orta alacak. Çünkü mal satmışın kadar seni hak sahibi görmüyor icabında kiracı.
birine mal satsan, o sana olan borcunu daha fazla ödemek istiyor. Ama evinde oturuyorsan, çok da fazla böyle kendini çok fazla böyle zorlamıyorsun. Çünkü zaten evinde oturuyorum ya, bana sanki bir şey mi verdin? Çok çok evinde oturuyorum, evini yedim mi sanki? Gibi düşünebiliyor yani. Bu öbürü kadar böyle insanların çok önemli üzerinde durduğu bir konu olmuyor. Mesela bizim ikrazımız vardı, 4 sene oturdu, 2 sene parasını verdi, 2 sene vermeden kaçtı gitti. Bir gün akşam buradan çıkarken dedim bir uğrayayım hele, ne yaptılar bunlar dedikleri, tarih geçti, bir hafta üzerinden geçti. 2 sene kirasını vermemişler dedim. Dedim bakayım hele ne yapıyorlar, Allah'tan içimler öyle doğdu yani. Eve gidecektim, şimdi 5 dakika bir bakayım dedim. Allah demek ki kalbime doğurmuş, bir gittim baktım ki koca kamyona dayanmışlar eve, eşyaları yüklüyorlar. Dedim, hayrola ne? Yani kaçıyorlardı, Allah bana nasip etti. Böyle yani. Demek ki böyle bir ev kirası alacağı, mesela bu gibi bir alacak, orta alacak. Bu da kişinin eline geçerse, geçmiş yılların zekatını verecek. Yalnız bunun kuvvetli alacaktan farkı, o zaman ne farkı var? Geçmiş yılların zekatını verme noktasında aynı. Kuvvetli ve orta alacak aynı. İkisi de zekatını veriyorsun geçmiş yılların. O zaman farkı ne ki? Farkı şu, bunda 40 dirhem kadar tahsil ettiğin zaman vermen gerekiyor. O alacağından 40 dirhem gümüş miktarına denk gelen kısmını aldığında vermen gerekiyor. Bunda 200 dirhem gümüş şey denk gelecek kısmını tahsil ettiğin zaman o hemen zekatını vermen gerekiyor. Demek ki kuvvetli veya orta alacak herkese de geçmiş yılların zekatını veriyoruz. Ama İmam-ı Azam'dan bir görüşe göre bu orta alacaklarda geçmiş yılların zekatı verilmez. Fakat yani fetva bu hususta demin söylediğim görüştür. Yani verilir. Vermesi gerekmektedir. İmam Şafii'nin görüşünü de demin söylemiştim. O zaten tamamen diyor yani bunu her sene verecek. Beklemez yani. Tahsil edeyim hele ondan sonra vereyim. Yok diyor yani. Her sene vermesi gerekir diyor. Dolayısıyla bu hususta gerek Hanefi mezhebindeki fetva bu şekilde, hem de İmam Şafii'nin görüşü de bu. Onun için İmam-ı Azam'dan gelen diğer rivayet, yani orta alacaklarda geçmiş yıldan zekatını vermez şeklinde gelen görüşüne göre fetva verilmemiştir. O şekilde amel edilmeyebilir yani, edilmemelidir de diyebiliriz. Çünkü kendisinde iki tane rivayet var. Bir rivayete göre geçmiş yıldan zekatını verecek, bir rivayete göre vermeyecek. Bakıyoruz, İmam Bey'in görüşü de vermeli diyor. İmam Şafii de vermeli diyor. O zaman o rivayeti, İmam-ı Azam'dan gelen diğer rivayet esas almak. Yani orta alacaklarda da geçmiş yılların zekatını vermek gerekir diyebiliriz. Zayıf alacağı gelince, bu böyle bir şeyin bedeli değil. Birinin alacağın var ama böyle ona ne mal satmışsın, ne borç vermişsin, kuvvetli alacak değil, orta alacak da değil. Yani mesela böyle bir evini vermişsin, kirası falan, öyle bir şey de değil. Ne bu? Mesela diyelim kadının mehri. Kadının mehri mesela kendi alacağıdır, kocasının alacağıdır. Bu kadın bu mehrini diyelim 30 sene almamış, 40 sene, 50 sene almamış mesela. Zaten bu erkekler şimdi hep böyle yapıyorlar. Tarlalarını, mehirlerini vermiyorlar. Herhalde ölmeyi bekliyorlar. Kendisi yani hayattayken karısına, karısı olduğu halde para veremiyor, kıyamıyor. Ben öldükten sonra çocuklarım versin diyor. Ya sen karına veremiyorsun da. Onlar verir mi? Onlar da veremez. Zaten ekseriyetle böyle kadınların mehri araya gidiyor. Kıyamet gününde haklarını isterlerse kötü. Neden? Çünkü bu dünyada kişi öldükten sonra borçları dağıtılır, ondan sonra mirasçılara paylaştırılır. Kural böyle. Ya bir vasiyeti var, bir mali vasiyet yusa biha evdeyn. Bir vasiyet varsa vasiyetinden sonra, bir de borcu varsa borcun ödenmesinden sonra buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Miras ayetinde. Mirasın taksimi. Böyle yapılıyor. Şimdi öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, yani belki hani vasiyeti varsa, belki bazı evlatlar hani belki yapar. Ama çok evlat vasiyeti bile yapmıyor bu zamanda. Hele hele anasına olan borç, yani adamın karısına olan mehir borcu, çocuğunun annesi oluyor tabiatıyla. Yani babasının karısına, yani annesine olan borcunu kimse düşünmüyor. Miras taksim yapılırken kimse onu hatırlamıyor. Bu kadına mehir borcu vardı, hele bunu bir ayıralım içinden, ondan sonra paylaşalım diyen yok yani. 3-5 tane şuurlu insan varsa belki onlar diyebilir, gerisi demiyor. Onun için ölmeden evvel, daha doğrusu ölüm beklemeyin. Paranız varsa hemen verin paralarınızın mehrini. Yani aslında başlangıçta öyle anlaşsaydınız, düğünde taktığınız takılar mehir sayılırdı. Kadınlar seyrediyorsa onların hoşuna gitmiyor. Ama onlar da tabii bunu kabul etmeyebilir. Hayır efendim, ben mehrimi sonra istiyorum. Bana şimdi taktıklarımı hediye olarak kabul ederim. Bana hediye olarak da şunları vereceksin. Çünkü herkes veriyor. Yani herkes düğünde nişanda takılanları mehir saymıyor. Niye tek sen sayıyorsun? Diye de bilir. Anlaşmaya kalmış artık. Yalnız bu anlaşmayı evvelden yap, o nikahda yapmayın. Gerek de benim karşımda pazarlık yapmayın. Bekarlar. Canım sıkılıyor. Böyle nikahta böyle pazarlık yaptım, öyle gelinle damat kafamı bozuyorlar. Ben onlar yerine yüzüm kızarıyor, belli etmemeye çalışıyorum. Ama gelinle damat beni bazen kızartıyorlar yani. Neyse, çok fazla olmuyor böyle. Daha evvelden konuşmamış, gelmiş benim karşımda bir de tartışma yapıyor. Ayıp denen bir şey var. O zaman evde yapaydın bu tartışmayı. Madem böyle meraklısın, illa da şu kadar mehir diye inat ediyorsun madem. O zaman evde yapaydın efendim, benim karşımda sen, benim işim var, gücüm var, ben senin tartışmanı mı dinleyeceğim ya, utan ya. Ben nikah memuru da değilim. Allah rızası için size nikahınızı kıyıyoruz, talebemişsiniz diye. Sen bir de pazarlık yapıyorsun diye. Daha evvelden yap, öyle gel karşıma. Bu kadınların mehirleri erken bir borcu olarak kadının bir alacağı olmuş oluyor. Dolayısıyla bu kadın bu mehrini aldıktan sonra geçmiş yıllarına ait, mesela 50 yıl mehir, zekat verecek mi yani? Mesela 50 sene sonra aldı. 50 yıllık alacaktı bu. 50 yılın zekatını mı verecek? Zaten 50 yıl değil, 10 yılını bile verseniz zaten tamamı biter. Neredeyse. Çok az bir şey kalır benim için. Nisap miktarının altına düşer, 80 gramın altına düşer, orada durur. Yani 1000 gram olsa, 1 kilo olsa bile altın, zaten 50 sene ise zaten yani düşer, her sene düşer, pek bir şey kalmaz. O halde şöyle diyebiliriz, bu zayıf alacaklarda geçmiş yılların zekatı yoktur. Kadın aldıktan sonra, ondan sonra verecektir yani artık. Ondan sonraki yıllarınkini verecek. Alacak, ondan sonra üzerinden bir sene geçecek, ondan sonra verecek. Çünkü daha yeni o anda zengin sınıfına girecek. Onun için. İmam Şafii ise demin söyledim, borç diyor, zekatın edasını tehir etmez. Yani zekatı diyor hemen vermek zorunda. Her sene verecek diyor. Yani bir yere bir yerden alacağı var. O alacağını almasa bile geciktiremez diyor. Zekatını ne verecek? Çünkü bu borcu diyor sahibi kendi tercihiyle verdi. İsteyerek verdi, vermeyeydi diyor. Madem diyor vermiş, o halde her sene zekatını da verecek. İmam Şafii'nin görüşü bu. Hanefiler böyle düşünmüyor.
Evet. Hocam, yani ki menberi bellenmemiş, her günlük yapılırken, evlendi, bir 10 sene sonra aklı başına geldi. Mehir konusunda karısıyla bir anlaşmaya vardı. O tarihte onun mehrini verdi. Geriye dönük sayılır mı peki bu İmam Şafii'nin dönüşü olduğu
yani? Hayır. Çünkü daha yani daha evvelden ilk evlendiklerinde mehri tayin edilmemiş olduğu için kadın alacaklı durumda değil. Ne zaman alacaklı oldu? 10 sene sonrası anlaşma yaptılar diyelim, kadın erkek. Ondan sonra alacaklı durumuna geçti. O ana kadar alacaklı değildi, parası da yoktu da bilmiyordu da, kocası da bilmiyordu. Yani o yüzden geçmiş yılların zekatını versin dersek, bir kere alacaklı olduğunu bilmiyor ki zaten. Ve kendi reyiyle onu teyir etmiş de değil. Kendi reyiyle teyir etmiş değil yani. Bilmiyorlar mı zaten? İkisi de bilmiyor.